Ayrım 14.
Atatürk'ün Türkçülüğü. Mustafa Kemal'in de bu Türkçülük akımına Kurtuluş Savaşı'na gelinceye dek ta baştan beri sıcak baktığı bilindiği halde, Kuvayi Milliyecilerin birden Kurtuluş Savaşı süresince Türk sözcüğünü ağza bile almaktan çekinmeleri de galiba bu akımın İttihat ve Terakki ile fazla bütünleşmiş görüntüsünün kendi hareketlerine zarar verme olasılığından korkmaktan çok, Osmanlılaştırılmış bu akımın Anadolu'da da bir başarı sağlayamayacağına inanılmasından olsa gerektir. Taner Timur da bu konudaki özgün ve ilginç birkaç çalışmasından biri olan Osmanlı Kimliği adlı kitabında her ne kadar Türkçülüğün doğudan değil batıdan geldiğini savunuyor ise de Osmanlı aydınları ve Türkçülük akımının Osmanlılar'da aldığı yeni şekil konusunda hemen hemen aynı şeyleri söylemektedir. Osmanlı aydınları devletten bağımsız değildiler ve hepsinin de ortak amacı devleti kurtarmak idi. Osmanlı'nın son döneminde aldığı biçimiyle Türkçülük, Türk tarihine de yanlış bir yaklaşım getirmiştir. Türklerin tarihte ulaştıkları en uygar seviye, beğenelim, beğenmeyelim, 15. 18. yüzyılları arası Osmanlı Devleti olduğu halde gözler eski Türk tarihine çevrilmiş ve saf bir Türk uygarlığı aranmaya başlanmıştır. Osmanlı aydınları, Osmanlı toplumunu, Batı'nın resmi felsefesi olmuş demokrasi ve özgürlük açısından eleştireceklerine, Batılı, ırkçıları muhatap almışlar ve tarihte Türklerin her türlü etkinin dışında birçok uygarlıklar kurduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır diye yazmaktadır. Osmanlı Kimliği, Hil Yayın, İstanbul 1986, sayfa 116, 117, 199. Gerçekten de 1918'lere gelindiğinde bu Osmanlı Türkçülerin bazıları Türkçülük akımını Osmanlıcılığa ve İslamcılığa çekmeye çalışırken bazıları da panturanist ırkçı düşler peşinde koşmaktadırlar. Nitekim bu nedenle Ziya Gökalp de bu farklı siyasal görüş ve düşünceleri Türkçülük adı altında yeniden bir araya getirmek amacıyla yeni bir bireşim, sentez yapmak gereksinimini duymuş ve 1918 yılında Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı kitabını yayımlamıştır. Hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal'de Ziya Gökalp'in ideologluğunda gelişen Türkçülük akımının bu yeni kimliğini çok iyi bilse gerektir. Ama bütün bunlara karşın gene de bütün Türkçülerin Kurtuluş Savaşı hareketine katılmaları ve Ankara'ya gelmeleri için daha ilk günden itibaren yardımcı olmuştur. Hatta onların önemli görevlere getirilmesini bile sağlamıştır. Diyelim Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Subhi, yukarıda da belirttiğimiz gibi daha ilk Büyük Millet Meclisi hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ünlü Türkçülerden Ahmet Ferit Tek, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına getirilmişlerdir. Öyle ki Kurtuluş Savaşı'na katılmamış, uzak durmuş Türkçülere de daha sonraki yıllarda çok hoşgörülü davranmıştır. Örneğin İttihat ve Terakki Partisi yöneticisi olduğu için İngilizlerce 1919'da Malta'ya sürülen Ziya Gökalp, Ankara hükümetinin de çabalarıyla 1921'de sürgünden döndükten sonra Ankara'da kalmak yerine Diyarbakır'a çekilmiş olmasına karşın kendisine gene de küskün davranılmamış ve savaş kazanılır kazanılmaz 1923'te Mustafa Kemal'in buyruğuyla önce Milli Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme Encümeni Başkanlığı'na, sonra da Büyük Millet Meclisi'nin daha ikinci dönem seçimlerinde Diyarbakır Milletvekilliğine getirilmiştir. Gene aynı seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Yusuf Akçuray'ı, Ahmet Ağaoğlu'nu, Mehmet Emin Yurdakul'u, Hamdullah Subhi'yi, Ahmet Ferit Tek'i daha nicelerini İstanbul'dan, Şarkı Karaağaç'tan, Kars'tan ve çeşitli yerlerden listesini alarak milletvekili yapmıştır. Mustafa Kemal'in amacı yüzyıllardır horlanmış, dışlanmış, zorla ezilip sindirilmiş Anadolu Türk halkını bir an önce ulus bilincine ve kişiliğine kavuşturmaktır. Bunun içinde Türkçülük düşüncesinin öncelikle Osmanlıcılık gibi, İslamcı Türkçülük gibi, Turancılık gibi çağ dışı niteliklerinden arındırılması gerektiğini düşünmektedir. Doğrusu göreve çağırdığı Türkçüler de daha Ankara'ya ayak basar basmaz Mustafa Kemal'in niyetini sezmiş olacaklar ki çalışmalar derhal başlamıştır. Örneğin Ziya Gökalp daha 1923'te bundan böyle bütün çalışmalara yön verecek olan ünlü yapıtı Türkçülüğün esaslarını yayımlamıştır. Ve bu kitabıyla 1918'deki Türkçülük, İslamcılık, Garpçılık diye özetlenen Osmanlıcı birleşimine şimdi de gene bir yeni seçenek birleşim, sentez daha önermiştir. Bu yeni birleşimde ise ilginçtir. Mustafa Kemal'in batıcılık anlayışı hatta biraz da abartılı bir biçimde ön plana çıkarılırken Osmanlı'nın İslamcılığı bütünüyle göz ardı edilmiştir. Sanki buna gerekçe olarak da Ziya Gökalp, ilk bileşimde üç ana ilkeden biri olarak kabul ettiği din için Türklerin eski dinlerinde de zühdi ibadetleri yoktu. Yani Türkler zaten dine aşırı düşkün değillerdi diye yazmıştır. Kısacası bu yeni Türkçülük anlayışında dine, İslamiyete hemen hemen hiç yer yoktur. Yeni Türkçü tanımı da gerçekten çok ilginçtir. Türkçüler Batı medeniyetine tam ve kat'i surette girmek isteyenlerdir. AGE sayfa 42. Çünkü hiçbir medeniyet hiçbir dine bağlanamaz. Bir Hristiyan medeniyeti olmadığı gibi bir İslam medeniyeti de yoktur. AGE sayfa 52. Türkçü olabilmek için gene aynı tanımda tamamıyla Türk ve Müslüman kalmanın da şart koşulduğu bu yeni Türkçülük anlayışının programında açıklanan dini Türkçülük ise sadece dil ile ilgilidir. Din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması ile sınırlıdır. AGE sayfa 159. Gene yukarıda da belirttiğimiz gibi Doğan Avcıoğlu, Yusuf Akçura'nın da Turancılık Osmanlı emperyalizmidir. Türkçülük halkçılık demektir diyerek bu yeni Türkçülük anlayışını Turancılıktan ayırmaya çalıştığını yazmıştır. Ziya Gökalp de Türkçülüğün esaslarında bu yeni Türkçülük anlayışının Turancılıkla bir ilişkisinin bulunmadığını açıklamak gereğini duymuş ve Türkçülüğü Türkiyecilik, Türkmencilik ve Turancılık gibi bölümlere bile ayırmıştır. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal gerçekten de Türkçülük anlayışındaki Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık gibi çağ dışı niteliklerin temizlenmesini gene Türkçülüğün öncülerinin ve ideologlarının yardımıyla tez sürede başarmıştır. Üstelik gene aynı kişiler Türkçülük akımının kesinlikle bir siyasi parti olmadığını, AGE sayfa 166, ısrarla yineleyerek Mustafa Kemal'e hiçbir zaman bir muhalefet partisi haline dönüşmeyecekleri, kendisine tam biat edecekleri konusunda güvence de vermişlerdir. İşte bu güvencelerden sonra olmalıdır ki 23 Nisan 1924'te Türk Ocağı'nın Ankara'da yeniden kurulmasına izin verilmiştir. Mustafa Kemal'in amacı yukarıda da işaret edildiği gibi Türk sözcüğünün Selçuklu ve Osmanlıların kasıtlı bir biçimde kullandıkları aşağılayıcı, küçük düşürücü anlamının sonradan uydurulduğunu bütün yığınlara öğreterek Anadolu'daki Türklerin de bir an önce ulus bilincine yeniden kavuşup Türklükten utanmamalarını sağlamaktır. Bunun için Doğan Avcıoğlu'nun açıklamasına göre daha 1923 yılında Cumhuriyet kurulur kurulmaz bir yazı göndererek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu'na da ulusal bağımsızlığımızın bilim alanında yani tarih ve dil alanında tanımlanması görevini vermiştir. AGE 19. Gene verdiği bütün söylevlerde söze Büyük Türk Milleti diye başlamaya özel bir dikkat göstermiştir. Afet İnan da İstanbul Üniversitesi'nde okutulan tarih notlarını bizzat gözden geçirdiğini, üzerinde işaretler yaptığını, notlar aldığını, düzelttiğini yazmaktadır. Ne var ki Mustafa Kemal'in bu konularla uğraşacak fazla zamanı yoktur. Bir yandan Cumhuriyet'in kuruluşu, hilafetin kaldırılması, yasaların düzeltilmesi gibi ulaşımda, tarımda, sanayide yeni yeni proje ve önemli altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi gibi işlerle, öte yandan Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından arka arkaya patlak veren gerici ayaklanmalarla uğraşmaktan, doğrusu bu konudaki çalışmaları, örneğin Türk Ocağı'nın çalışmalarını bile gereğince izleyebildiği kuşkuludur. Oysa galiba gerçekten de Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Supi'nin, Ziya Gökalp'in 1924'te ansızın ölüm üzerine Türkçe hareketinde bir anlamda önderi haline geldiği bu dönemde Turancılar yeniden kıpırdanmaya başlamışlardır. Öyle ki son genel sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın anlattığına göre Türk Ocağı yöneticileri Mustafa Kemal'in bizzat gönderdiği Kurtuluş Savaşı'ndan silah arkadaşları 3 subayın üyelik başvurusuna aradan günler geçmesine karşın bir yanıt bile vermemişlerdir. Bu duruma çok öfkelenen Mustafa Kemal'in buyruğuyla gecikmenin nedeni sorulduğunda da çekinmeden bu 3 subay hakkında ırk bakımından soy araştırması yaptırdıklarını söylemişlerdir. Mete Tunçay, AGE, sayfa 298. Taner Timur da bu gelişmelerle ulusçuluğun yeniden Türkçülük adı altında ırkçılığa dönüştüğünü vurgulayarak, Atatürk'ün derin bir sezgiyle, çağdaş Türk uygarlık terimleriyle tanımlama ve yaratma eğilimi de kısa zamanda Türkçü boyutlar kazandı ve en eski uygarlıkları Türklere mahleden tezler ortaya atıldı diye yazmaktadır. Osmanlı Kimliği, sayfa 167. Bu nedenlerle olsa gerek ki Mustafa Kemal'de bir yandan 6 Temmuz 1927'de tarih çalışmalarını Türk Ocağı'nın elinden almak için Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Üniversitesi'nde Türk Tarihi Encümeni adıyla yeni bir kurul oluştururken, öte yandan da 15-20 Ekim 1927 günlerinde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurultayında parti tüzüğüne bir yeni madde ekleterek Türk ocaklarını bütünüyle partiye bağlatmıştır. Yönetiminin ve denetimin partiye geçmesinden sonra da ocağın bütün yurt düzeyinde örgütlenmesi sağlanmış, genel merkez için Ankara'da yeni bir bina bile yaptırılmıştır. 1930 yılında da gene Mustafa Kemal'in buyruğuyla merkezdeki çeşitli uzmanlık kurullarına İlim ve Sanat Heyeti ve Türk Tarihi Tetkik Encümeni adlarında iki yeni kurul daha eklenmiştir. İstanbul Üniversitesi'ndeki Türk Tarihi Encümeni'nin yürüttüğü tarih araştırmaları ve yazımı görevi de bu yeni kurula verilmiştir. Ne var ki Türk ocağının içindeki bu ırkçı, Turancı faşist çevrelere karşı bir takım önlemler alınırken, Mustafa Kemal'in yukarıda işaret ettiğimiz amaçlarla hala konuşmalarına Büyük Türk Milleti diye başlaması, hele hele CHP'nin aynı kurultayında 1927'de tam 36,5 saat süren o tarihi söylevini "Ey Türk gençliği, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" diye bitirmesi de doğrusu bu faşist çevreleri çalışmalarında gizli gizli de olsa yüreklendirmiyor değildir. Örneğin gene Türk Ocağı yöneticilerinden ve Aydın Milletvekili Doktor Reşit Galip'in 1926'da "Türk Ocakları ile faşist örgütler arasında bir benzerlik var mıdır?" sorusunu "Zannetmem. Faşizm irticadır. Ocaklık ise bir gelişme ve devrimdir" diye kesin bir dille yanıtlamasına karşın gene Mustafa Kemal'in izniyle 1927'den sonra da Türk Ocağı Başkanlığı'na seçilebilmiş Hamdullah Subhi, 1930'larda açık açık Mussolini'yi İtalya'daki faşist hareketi övmekten bile çekinmemiştir. O faşizm nam altında tanılan bir milletperverlik hareketidir. Biz bu tarikatla mensup olduğumuz içtimai ve siyasi fikrin bazı noktalarda müşterek olduğunu tespit edebiliriz. Biz faşist milliyetperverliğin dünkü galeyanında hem mazimizi hem de istikbalimizi görürüz diye yazmıştır. Türk Yurdu sayı 29-223. Mustafa Kemal de üstelik İtalya'da Mussolini faşizminin Almanya'da Hitler nazizminin hızla güçlenmesinin de yarattığı tedirginlikle bu olumsuz gelişmeler üzerine çareyi Türk ocaklarının derhal kapatılmasında görmüştür. Hemen 10 Nisan 1931 günü bir olağanüstü kurultay düzenlenmiş ve ocağın kendi kendisini kapatmasına karar verilmiştir. Aynı yılın başlarında yapılan genel seçimlerde aday gösterilmeyerek zaten milletvekilliğine son verilmiş bulunan Hamdullah Subhi de ocağın kapatılmasının hemen ardından bir bakanlar kurulu kararıyla Bükreş'e gönderilmiştir. Tarih kavgası. Şevket Süreyya Aydemir, Gazi Mustafa Kemal 1928'den başlayarak ölüm yatağına kadar gece gündüz kendini meşgul edecek iki konuyla ilgilendi. 1- Türk dili ve alfabesi, 2. Türk tarihi demektedir. Tek Adam, Cilt 3, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1965, sayfa 319. Gerçekten de Mustafa Kemal'in Anadolu Türklerinin bir ulus bilincine kavuşarak kendilerine güvenmeleri ve Türklükleriyle övünebilmeleri için öncelikle kendilerinin çok eski tarihe sahip bir ulusun çocukları olduklarının anlatılmasının, yani derhal ayrıntılı bir Türk tarihi yazılmasının zorunluluğuna da ta baştan beri inandığından elbette kuşku duyulmasa gerektir. Cumhuriyetin ilanının hemen ardından Türk ocaklarının üstelik Ankara'da yeniden açılmasını ve çalışmalarına bir an önce başlamasını da bizce mutlaka bu amaçla istemiştir. Ama 1927'lerde aradan bunca zaman geçmesine karşın Türk ocağının hala bu konuda ciddi bir girişimde bulunmadığını görünce bu kez Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Üniversitesi'nde Türk Tarihi Encümeni adlı bir kurul oluşturmuştur. Encümen üyeliklerine de Fuat Köprülü, Yusuf Akçura, Necip Asım, Ali Canip, Halil Ethem, Yusuf Behçet, Ahmet Refik, Niyazi Ramazan ve İbnül Emin Mahmut Kemal atanmıştır. Görüldüğü gibi encümen üyelerinin çoğu Türk Ocağı üyesi ünlü Türkçülerdir. Mustafa Kemal'in tarihi olan düşkünlüğü konusunda Mete Tuncay'da söz konusu kitabında Şemsettin Günaltay'dan ilginç bir alıntı yapmaktadır. Şemsettin Günaltay'ın Atatürk'ün ölümünden sonra Belleten'de çıkan bir yazısında belirttiğine göre Büyük Zafer'den sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kendisine Fahri Profesörlük ünvanı vermeyi kararlaştırdığında gene kendisi bunun tarih dalında olmasını istemiştir. AGE 301. Ama gördüğümüz kadarıyla Türk tarihi encümeni de galiba Mustafa Kemal'in amaçladığı düzeyde bir çalışmayı başlatamamıştır. Gerçi üniversite çevrelerinde yoğun bir tarih tartışması o yıllarda da varmış gibidir. Ne ki tartışmalar bilimsel düzeyde bir tarih tartışması olmaktan çok, üniversitedeki panturanist düşler peşinde koşan ırkçılarla, Türkçülüğü Anadolu'yla sınırlamak isteyen ulusçular arasındaki bir ağız kavgası niteliğindedir. Gerçekten de güya bilim adamlarınca öne sürülen bu tarih tezlerinin hiçbir bilimsel değeri yoktur. Örneğin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yusuf Ziya Bey, tarih hocası da olmadığı halde 1927 yılında yayımladığı Türk Hukuk Tarihi formalarında hiçbir tarihi kanıt göstermeden bütün tarih uygarlıkların Türkler tarafından kurulduğu, eski Yunan uygarlığının Türk uygarlığından doğduğu, Hammurabi'nin Türk olduğu, hatta eski Yunanlıların da Türk soyundan geldiği gibi akıl almaz tezler öne sürmektedir. Tarih profesörü Fuat Köprülü ise alaylı bir dille, Yusuf Ziya Bey üniversite dışında istediği, dilediği gibi konuşabilir. İsterse Adem babamızın bile Türk olduğunu, Mısır firavunlarının kanında Türk küreyveleri, ak yuvarları bulunduğunu, Sfenkslerin bir Türk mimari tarafından yapıldığını söyleyebilir. Fakat üniversitenin bilimsel kişiliğini temsil edemez diye yazmaktadır. Aktaran Mete Tunçay, AGE, sayfa 300. Kuşkusuz Mustafa Kemal'in 1928'lerden sonra tarih konusuyla daha fazla ilgilenmesi ve zaman ayırmasında, hatta Türk tarihi tezlerinin ortaya atılmasında Afet İnan'ın da büyük rolü olsa gerektir. Çünkü bilindiği gibi Mustafa Kemal 1925 yılında tanıdığı Bursa Kız Öğretmen Okulu'nu yeni bitirmiş genç öğretmen Afet İnan'ı hemen o yıl özellikle tarih öğrenimi görsün diye İsviçre'ye göndermiştir. Ve Afet İnan 1927 sonunda Cenevre Üniversitesi Sosyal ve İktisadi Bilimler Fakültesi tarih bölümünü bitirip doktora yapmış, yurda dönmüştür. Nitekim birçok tarihçi de 1930'da Türk ocaklarında Türk tarihini de bilimsel olarak inceleyecek bir kurul oluşturulması fikrini Mustafa Kemal'e Afet İnan'ın verdiği görüşündedir. Gerçekten de Afet İnan 1930 yılındaki Türk Ocakları Kurultayı'nda bu amaçla söz alarak, Türk ulusunun tarihi hakkında bilgi eksiktir. Bize bu hususta öğretilmiş şeyler hem eksik hem de yanlıştır. Yazık ki bu yanlış yol bugüne kadar önümüzdeki kuşağı yetiştiren bilgi ocaklarında da izlenmiştir. Türk ulusunu, Türk çocuklarını yeni bir tarih yolunda yürüterek geleceğin parlak ufuklarına eriştirmek önemlidir. Türk'ün kökenini, uygarlığını, ululuğunu tanıtan tarihtir. İnsanlığın en yüksek ve ilk uygar kavmi, vatanı, Altaylar ve Orta Asya olan Türklerdir. Türk uygarlıktır, Türk tarihtir diye bir konuşma yapmış ve Türk tarihini tetkik encümeninin kurulmasını sağlamıştır. Aktaran Doğan Avcıoğlu, AGE, sayfa 21. Kurul üyeliklerine de Afet İnan'la birlikte Tevfik Bıyıkoğlu, Dr. Reşit Galip, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Reşit Saffet Atabinen, Vasıf Çınar, Halil Ethem Eldem, Zeki Kadri Ugan, Hamit Zübeyir Koşay, Ragıp Hulusi Özden, Samih Rıfat, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mükrimin Halil Yınanç ve Yusuf Ziya Özer seçilmişlerdir. Görüldüğü gibi gerek Afet İnan'ın konuşmasından, gerekse seçilen kişilerin kimliklerinden anlaşılacağı üzere kurulda Turancı görüşler ağırlıklıdır. Nitekim tarih profesörü olmadığı halde Turancı görüşlerin savunucusu Yusuf Ziya Özer kurula alınırken, örneğin Yusuf Ziya'nın görüşlerini şiddetle eleştiren tarih profesörü Fuat Köprülü kurul dışında bırakılmıştır. Hemen çalışmalara başlayan kurul gerçekten de kısa bir süre içinde derleme, çeviri, telif yeni bir tarih yazmıştır. Yakın çevresinin anılarında belirtildiğine göre Mustafa Kemal kurulun çalışmalarıyla çok yakından ilgilenmektedir. Hatta katılmakta, yön vermektedir. Kurulun hazırladığı Türk Tarihinin Ana Hatları adlı 605 sayfalık bu yeni tarih tezi özel olarak 100 adet bastırılmış ve ilgililere dağıtılmıştır. Bu çalışmayla ilgili olarak Hikmet Bayur, kitabın amacı her çağda kurulmuş olan uygarlıklarda ve devletlerde Türk etkisini ve Türklerin payını belirtmekti diye yazmıştır. Doğan Avcıoğlu, AGE, sayfa 22. Alman Doğu bilimcisi Dr. Kurt Köhler de Gazi kendi önderliği altında Türklere yeni bir dünya görüşü aşılamak için bir Türk tarihi yazdırdı. Bugün ön planda eski tarih bulunmaktadır. Tarihin her olayı Türklerin gururunu okşayacak şekilde yorumlanmaya başlandı. Ancak bu cihetler bir Türkomaniye yol açacak kadar hududu aştı demektedir. Mete Tuncay, AGE, sayfa 302-303. Galiba Mustafa Kemal de bu çalışmayla ilgili eleştirilerden etkilenmiş olsa gerek ki kitabı yeniden bastırtmamış ve bir anlamda görüş değiştirerek özetletmiş ve yeniden yazdırtmıştır. Kamuoyunun düşüncesini de öğrenebilmek amacıyla 87 sayfalık bu yeni çalışmayı Türk Tarihinin Ana Hatları giriş bölümü başlığıyla 1931 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı yayın olarak 30 bin adet bastırtmış ve 15 kuruş fiyatla satışa çıkarttırmıştır. Bu çalışmanın hemen ardından da gene Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ne liseler için aynı doğrultuda yeni tarih ders kitapları hazırlatmıştır. İlginçtir, Mustafa Kemal ile kurul üyesi Turancılar arasındaki bazı çelişkilerin ilk işaretleri de bu ders kitaplarında gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Turancılar, ulus kavramını ırkçı bir yaklaşımla tanımlamaktadırlar. Onlar için asıl olan ırksal kökendir, ırk birliğidir. Oysa Mustafa Kemal ulusu dil, kültür ve ülkü birliği olarak kabul etmektedir. Onun için asıl olan da uygarlıktır. İşte bu çelişki yüzündendir ki Mustafa Kemal bu ders kitaplarına, ırklar arasında bugün görülen farkların tarih açısından önemi pek azdır. Kafatası biçim ırkların sınıflandırılmasında kullanılırsa da toplumsal hiçbir anlamı yoktur diye bizce özellikle yazdırtmıştır. Ama ne var ki Turancılar bu kez hiçbir arkeolojik araştırmaya ve kanıta dayanmadan yeryüzündeki bütün uygarlıkların Türkler tarafından yaratıldığını yazmışlardır. Bu tarih kitaplarına göre yeryüzündeki en eski uygarlık Türklerin Orta Asya'daki uygarlığıdır. Hayvanları ilk kez Türkler İsa'dan önce 8000. yıllarda evcilleştirmişlerdir. 5000. yıllarda da maden işçiliğini geliştirmişlerdir. Yazıyı ilk Türkler bulmuştur.